Beşinci kaset, birinci yüz. Aa, Yağmur neredeyse dinmiş dedi. Öyle. Ben küçük kızımın biraz uyumasını istiyorum. İyileşsin, güçlü olsun. Yer rutubetli değildir inşallah. Acaba yılan mılan var mıdır? Hayır, her tarafa baktık. Ya örümcek? Hiç örümcek ağına rastlamadık. Peki ya o koca, kıllı örümcekler? Biliyorsun onların ağı olmaz. Tekrar araştırırız. Duvarlar dümdüz. Böceklerin saklanacağı gibi değil. Elinden tutarak mağaraya kadar götürdü. Bak, gördün mü ne kadar güzel. Şimdi kafanı şöyle koy ki istediğin zaman dışarıyı da seyredebilesin. Adam paltosunu yere yaydı, karısı da üstüne oturdu. Şimdi uzan, ben de üstünü örteyim. Kadın gayet yumuşak başlı görünüyordu. Küçük kızımın başı rahat mı? Doğrusu korktuğum kadar değilmiş. İşte bu iyi. Hadi sen azıcık kestir. Rahat mısın? Rahatmış gibi sesler çıkardı. Bir şey istersen seslen, ben buralardayım. Pimpas mağaranın girişine geldi. Ağzı doluydu. Bir elinde pasta kutusunu tutuyordu. Biraz pasta yer miydiniz hanımefendi? Miss Pritchard başını kaldırdı. Hafifçe titredi, sonra tekrar başını yere koydu. Teşekkür ederim dedi. Beni düşünmeniz büyük nezaket ama ben pasta yemem. Lilith bana kraliçeymişim gibi davrandı elenciğim. 23 yıl evlilikten sonra bunu kaç kadın söyleyebilir? Ben zaten hep şanslıydım. Mr. Pritchard karısına baktı. Gözleri kapalıydı, dudaklarında bir tebessüm vardı. Birden o sık sık hissettiği yalnızlık çöktü üstüne. Bunu ilk hissedişini bütün ayrıntılarıyla hatırladım. Kız kardeşi doğduğu zaman o 5 yaşındaydı. Birden üstüne kapılar kapanmış, çocuk odasına girememiş, kardeşine dokunamamıştı. O zaman kendisinin pis, yaramaz bir çocuk sayıldığı kanısına varmış, annesinin ilgisine layık olmadığı inancı içine yer etmişti. Annesi hep meşguldü zaten. Böylece buz gibi bir yalnızlığa gömülmüştü. O yalnızlığı hala ara sıra duyardı. Karısının dudaklarındaki belli belirsiz tebessümün anlamı açıktı. Kendi dünyasına kapanmıştı. Kocasını oraya kabul etmiyordu. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkardı, açtı. Tırnaklarını temizledi ve yürüdü gitti. Başka bir köşede kayanın altında Ernest'in oturduğunu gördü. Ernest birkaç gazetenin üstünde oturuyordu. Onu görünce gazetelerden bir kısmını ona uzattı. Dünyadaki en yararlı şeyler dedi. Bunlarla okumanın dışında her şeyi yapabilirsiniz. Mr. Pritchard güldü. Gazeteyi alıp üstüne oturdu. Charlie Johnson'ı taklit ederek eğer gazete yazıyorsa yalandır dedi. İşte böyle. 2 gün önce Oakland Oteli'nde kral dairesindeydim. Şimdi de bir mağarada. Bu da gösteriyor ki insan tasarladığını yapamıyor. Otobüse baktı. Pencereden Pimpas'ın 2 kızla birlikte pasta yediğini gördü. İçinden onların yanına gitmek için büyük bir arzu duydu. Kendisi de bir parça pasta yerdi. Ernest her şey bir şeyin varlığını gösteriyor dedi. Bazen içimden gülmek gelir. Bizler sözüm ona teknik adamlarız. Herkesin bir otomobili, buzdolabı, radyosu vardır. İnsanlar kendilerini tekneye yatkın hissederler ama işte karbüratöre bir pislik girdi mi? İşte araba ustası gelene kadar kıpırdayamaz. Elektrikler söndü mü elektrikçinin gelip yeni sigorta takması gerekir. Asansör bozuldu mu al sana panik. Mr. Pritchard bilmem dedi. Amerikalılar genellikle tekneye yatkındır. Atalarımız kendi başlarına pekala başarılı bir yaşam sürmüşler. Öyle, bizim de başımız sıkışsa biz de yaşarız. Sen arabanın saati bozulsa tamir edebilir misin? Bilmem ki biraz daha ileri gidelim. Örneğin burada 2 hafta kalmak zorunda olsan açlıktan ölmemeyi başarabilir miydin? Yoksa soğuk algınlığına yakalanıp ölür müydün? Mr. Pritchard, şimdi insanlar birçok şeyde uzmanlaştılar dedi. İnek kesebilir miydin diye Ernest ısrar etti. Hayvanı parçalayıp pişirebilir miydin? Mr. Pritchard bu genç adamdan sıkılmaya başladığını fark etti. Nedense bütün ülkede bir inançsızlık var dedi. Kanımca gençler Amerika'ya inançlarını yitirdiler. Atalarımızın inançları vardı. Ernest, karınlarını doyurmaları gerekiyordu dedi. İnanca vakitleri yoktu. İnsanlar artık o kadar çok çalışmıyorlar. Onun için şimdi inanç için vakitleri yok. Mr. Pritchard, iyi ama kimsenin hiçbir şeye inancı yok artık dedi. Ne oldu bu insanlara? Ben de merak ediyorum. Hatta anlamaya da çalıştım. Benim babam 2 şeye inanırdı. Birincisi dürüstlük. Nasıl olursa olsun ödüllendirilir. Eğer bir insan dürüstse mutlaka bir yolda bulunurdu. Eğer insan çok çalışıp parasını biriktirirse rahat eder, kendini güvencede hisseder ama birkaç şey ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Örneğin çok beğenilen kişilerin hiç de dürüst olmadıklarını anladı. Dünyada inandığı 2 şeyin, dürüstlük ve tutumun 5 para etmediğine şaşarak öldü. Dehşetli bir şaşkınlıkla. Bu ikisinin yerine geçecek şeyleri de henüz kimse akıl etmedi. Mr. Pritchard bunu düşünmemeye çalışarak, vergiler yüzünden insanın tutumlu olması olanaksız dedi. Bir zamanlar insanların kendilerine malikaneler yapmaları mümkündü ama şimdi değil. Vergiler her şeyi silip süpürüyor. Sadece hazineyi doldurmak için çalışıyorsun. Bak işte söylüyorum. İnsanın yaratıcı gücünü baltalıyor bu. Artık kimse çalışmak istemiyor. Ernest, eğer inancın varsa kimin için çalıştığın önemli değil dedi. Bu ister hükümet olsun, isterse başkası. Mr. Pritchard sözünü kesti. Savaştan dönen askerler dedi. Benim endişelendiğim de onlar. Bir yere yerleşip çalışmak istemiyorlar. Hükümetin kendilerine bir ömür boyu bakmakla yükümlü olduğunu sanıyorlar. Buna olanak var mı? Ernest'in alnında boncuk boncuk terler birikti. Ağzının etrafında beyaz bir çizgi belirmiş, gözleri donuklaşmıştı. Yavaşça, ben de onlardanım dedi. Yo yo, üzülmeyin. Size anlatacak değilim. Bunu yapamam. Zaten yapacak da değilim. Mr. Pritchard, elbette askerlerimize çok saygı duyuyorum. Bence onların da söyleyecekleri olmalı dedi. Ernest'in parmakları rozet iliğine geçti. Tabii dedi, tabii biliyorum. Sanki bir çocukla konuşuyordu. Gazetelerde en başarılı adamlarımız hakkında yazılar okudum. Başarılı olmalılar çünkü en büyük işlerin başındalar. Yaptıkları ve söyledikleri hakkında çok şey okudum ama sizin serseri diyebileceğiniz birçok arkadaşımla aralarında pek bir fark yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Onların fikirleri Dışişleri Bakanlıkilerden daha değerli. Aman canım, ne önemi var? Güldü. Benim bir icadım var. Lastik bir davula süngerle vuruyorsunuz. Bu orkestrada çalmak isteyen sarhoşlara göre yapılmış bir icat. Ben biraz yürüyeceğim. Mr. Pritchard, sinirlisiniz dedi. Ernest, doğru, sinirliyim dedi. Zaten herkes sinirli. Size bir şey daha söyleyeyim. Yeniden birileriyle dövüşmek zorunda kalırsak eğer, çok korkunç ama yine de söyleyeyim, gene giderim. İşte korkunç olan bu. Ayağa kalktı, yürüyüp otobüsün geldiği yöne doğru gitti. Başı eğik, elleri cebinde, çakıl taşlarına bakarak yürüyordu. Dudakları kısılmıştı. Bir türlü kendine sahip olamıyordu. Sinirliyim dedi. Sinirliyim, hepsi bu kadar. Mr. Pritchard arkasından baka kaldı. Sonra gözlerini yere indirdi. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkarıp tırnaklarını temizledi. Mr. Pritchard sarsılmıştı ama nedenini bilmiyordu. Mr. Pritchard her ne kadar hükümetin her şeye karışmasından karamsarlığa düşüyorsa da içinde daima bir umut vardı. Coolidge ya da Hoover gibi birileri vardı ve günün birinde gelip hükümeti bu ahmakların elinden kurtaracaktı. Ondan sonra da her şey güllük gülistanlık olacaktı. Grevler duracak, insanlar para kazanacak, herkes mutlu olacaktı. İş köşeyi dönmeye kalıyordu. Mr. Pritchard buna inanıyordu. Dünyanın çok değiştiğinden haberi yoktu. Birkaç hata yapılmıştı ama ziyanı yok. Biri, örneğin Taft gelir düzeltirdi. Şu genç adamı canı sıkılmıştı. Akıllı birine benziyordu ama nedense umutsuzdu. Her ne kadar bu konuyu konuşmadılarsa da Mr. Pritchard, Ernest Horton'un aday gösterildiğinde Taft'a oy vermeyeceğini anlamıştı. Mr. Pritchard birçok meslektaşı gibi mucizelere inanırdı. Yine de sarsılmıştı. Horton, Pritchard'a doğrudan doğruya değil, karbüratörü aracılığıyla hücum etmişti. Mr. Pritchard kafasında karbüratörünü görüntülemeye çalıştı. Acaba sökebilir miydi? Karbüratörün içinde bir şamandır olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Gözünün önüne bir pirinç levhayla contalar geldi. Kendi kendine bundan daha önemli şeyleri düşünmesi gerektiğine karar verdi. Horton, ışıklar sönse demişti. Sigortaların nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bilmiyordu. Horton ona basbayağı hücum etmişti. Bu adam zaten kendisini sevmemişti. Ya onun dediği gibi burada kalsalar ne olacaktı? Mr. Pritchard gözlerini kapattı. Kendisini otobüsün koridorunda ayakta gördü. Öbür yolculara, üzülmeyin dedi. Sizleri kurtaracağım. Ben daha önce ne büyük işler başardım. Hadi toparlanın, aklımızı kullanalım. Önce yiyecek ihtiyacımızı karşılamalıyız. Şu çiftliğin arkasında dolaşan inekler var. Oysa Horton ona sen inek kesemezsin demişti. İşte ona göstermenin tam zamanıydı. Belki Horton otobüsün torpida gözünde tabanca olduğunu bilmiyordu ama o biliyordu. İşte Mr. Pritchard tabancayı alıyor, otobüsten iniyordu. Çiti atlayıp tarlaya giriyordu. Elinde kocaman kara tabanca tutuyordu. Mr. Pritchard çok sinemaya gitmişti. Filmlerdeki gibi farkında olmadan bir çözüm buluyordu. İneği kesip parçaladığını düşleyemedi ama elinde nereden bulduysa kocaman kıpkırmızı bir et parçasını görebiliyordu. İşte size yiyecek. Hadi şimdi bir ateş yakalım. Bu kez de gözünün önünde kocaman bir ateşle, bu ateşle çevrilen et parçası canlandı ve Kamil, bu kimin hayvanıydı, mutlaka bir sahibi olmalı diye soruyordu. Mr. Pritchard, ihtiyaç kanun tanımaz dedi. Önce insanın canlı kalması kuralı gelir. Kimse sizlerin ölmesine razı olmamızı bekleyemez diye karşılık veriyordu. Birden kendine geldi, gözlerini açtı. Kendi kendine, bu kızdan uzak dur dedi. Acaba bu kızı nerede görmüştü? Onunla biraz konuşma fırsatı bulsa mutlaka çıkarırdı. Yanılmadığını kızın yüzünü görünce yüreğindeki çırpıntıdan anlamıştı. Kızı sadece görmekle kalmamış, aralarında bir şeyler geçmişti. Otobüse baktı. Pimples'la iki kız hala içerideydi. Ayağa kalktı, pantolonunun arkasını eliyle silkeledi. Yaydığı kağıt tozdan korunmasına yaramamış gibiydi. Yağmur şimdi serpiştiriyordu. Batıda parça parça mavi gök görünüyordu. Her şey yoluna girecekti. Otobüse doğru yürüdü, basamakları çıktı. Van Brunt otobüsün en arkasındaki uzun koltuğa boylu boyunca uzanmıştı. Uyuyor gibiydi. Pimples'la iki kız usul usul konuşup adamı rahatsız etmemeye çalışıyorlardı. Pimples, ben karımın dürüst olmasını isterim dedi. Kamil, Peki ya sen? Sen de karına dürüst olabilecek misin diye sordu. Pimpas elbette dedi. İstediğim gibi biriyse elbette. Peki değilse? O zaman onu uyarmasını bilirim. İki günün bir olunca samanlık seyran olur derim. Hani Cary Grant bir filmde böyle bir rolde oynamıştı ya. Önlerinde boş bir pasta kabıyla bir de içinde pastanın dörtte biri olan kap vardı. İki kız yan yana oturmuşlardı. Pimpas da bir öndeki koltuğa yan oturmuş, bir elini de koltuğun arkasına dayamıştı. Mr. Pritchard gelince başlarını kaldırıp ona baktılar. Rahatsız etmezsem yanınıza oturabilir miyim diye sordu. Pimpas, rica ederim buyurun, pasta yer misiniz? İşte şurada bir parça var. Pimpas pastayı Mr. Pritchard'a uzattı. Sonra da boş kapları kaldırdı. Böylece Mr. Pritchard'a yer açmış oldu. Kamil, peki şimdi sevgilin var mı diye sordu. E var gibi ama ne bileyim işte, tuhaf bir kız. Sana sadık mı? Elbette. Nereden biliyorsun? Yani ne diyeyim, insanlar anlaşılmaz. Yok hayır, eminim. Mr. Pritchard, öyleyse yakında evlenirsin diye şaka yaptı. O zaman kendi işini de kurarsın herhalde. Yok canım, öyle hemen bir iş kuramam. Ben mektupla radar öğreniyorum. Radarda gelecek var. Bir yıl içinde haftada $75 kadar kazanmak mümkün. Yok canım. Pimples, bu kursu alanlarla yazıştım. Onların yalancısıyım dedi. Bir tanesi bir yıl sonra kısım amiri bile oldu. Mr. Pritchard, neyin kısım amiri olmuş diye sordu. Canım kısım amiri işte. Mektubunda öyle diyordu. Mektup kağıdının başlığı da öyleydi. Mr. Pritchard'ın neşesi yerine gelmeye başlamıştı. İşte karşısında meraklı biri vardı. Demek ki herkes işin alayında değildi. Kamil, ne zaman evlenmeye niyet ediyorsun diye sordu. Pimpas, hiç acelemiz yok. Bence bir erkek evlenmeden önce dünyayı gezip tanımalı. Biraz deneyim sahibi olmalı. Belki de bir gemiye binerim. Radar bilirsen telsizde idare edebilirsin. Niyetim bir süre bir gemide telsizci olarak çalışmak. Peki kursu ne zaman bitireceksin diye Mr. Pritchard sordu. Dersler neredeyse başlar. Formları aldım. Kurs parasını da biriktiriyorum. Bir sınava girdim, yetenekli buldular beni. Onlardan 3-4 mektup aldım. Kamil'in gözleri yorgundu. Mr. Pritchard dikkatle kızın gözüne baktı. Gözlükleri nereye baktığını gizliyordu. Dikkatle bakılınca kızın çok güzel bir yüzü olduğu anlaşılıyordu. Dudakları dolgundu. Dosttu ama gözleri yorgundu. Mr. Pritchard ta Chicago'dan buraya otobüste gelmek kolay değil. Elbette yorulur diye düşündü. Dayanıklı biri gibi görünmüyordu. Tayyörünün içinden göğüslerinin dolgun olduğu anlaşılıyordu ama tayyörü çok buruşmuştu. Bluzunun yakalarını ceketinin üstüne çıkarmıştı. Böylece ceketin kirlenmesini önlüyordu. Mr. Pritchard onun tertipli bir kız olduğuna karar verdi. Küçük ayrıntılarla ilgilenmeye bayılırdı. Bu kızı sanki güzel bir koku gibi içine çekebiliyordu. Birden heyecanlandı ve kızı arzuladı. Böyle güzel, cazip bir kıza sık sık rastlanmaz diye düşündü. Hiç niyeti yokken birden konuşmaya başladığının farkına vardı. Miss Oaks dedi. Birden aklıma işle ilgili bir fikir geldi. Dinlemek ister miydiniz? Ben büyük bir şirketin başındayım ve düşündüm ki, yani şey, acaba bu gençler bize biraz izin verirler mi? Size önerimi anlatmak istiyorum. Hadi sizinle şuradaki kayalığa gidelim. Kayalara serecek gazetem de var, merak etmeyin. Söylediklerine kendi de şaştım. Kamil kendi kendine, aman tanrım işte başladı dedi. Mr. Pritchard önce yere atladı. Elini kibarca Kamil'e uzatarak yere inmesine yardım etti. Hendeye atlarken de hafifçe dirseğin ucundan tuttu. Ernest'le birlikte oturdukları yere götürüp yere gazeteleri yaydı. Sonra da eliyle yeri gösterdi. Kamil, bilmem ki dedi, hep oturuyorum. Mr. Pritchard, belki değişik bir yerde oturmak sizi dinlendirir dedi. Örneğin masa başında uzun saatler çalıştığım zaman hemen her saat başı koltuğumu bir yükseltir bir alçaltırım. Bu da beni zinde tutar. Gazetenin üstüne oturmasına yardım etti. Kız da eteklerini iyice çekti, sonra kollarını kucaklar gibi bacaklarına sardı. Mr. Pritchard onun yanına oturdu. Gözlüğünü çıkardı. Düşünüyorum dedi. Benim gibi birinin geleceğe dönük tasarılar yapması şarttır. Şimdi sözüm ona tatildeyim. Gülümsedi. Tatil. Acaba gerçek tatil nasıl olur? Kamil gülümsedi. Yerde oldukça sertti. Bakalım ne kadar sürecek diye merak etti. Başarılı bir şirketin asıl ham maddesi çalıştırdığı elemanlardır dedi. Ben gözümle çevremde her zaman nitelikli kişiler ararım. Çeliği, kauçuğu her zaman bulabilirsiniz ama akıl, yetenek, güzellik ve ihtiras her zaman ele geçmez. İşte bulunması en zor ürün budur. Kamil, bakın bayım dedi. Çok yorgunum. Biliyorum sevgili çocuğum. Derhal konuya geliyorum. Sizi işe almak istiyorum. Bundan da daha açık söylenemez bu. Neci olarak? Resepsiyon memuru olarak. Özel bir iştir. Oradan yükselerek, evet benim özel sekreterim bile olabilirsiniz. Kamil yorgunluktan bitkindi. Miss Pritchard'ın bulunduğu mağara girişine doğru baktı. Hiçbir şey göremedi. Ya karınız bu işe ne der? Bunun onunla ne ilgisi var? İşlerimi o yürütmüyor. Bayım, dediğim gibi çok yorgunum. Bütün bu ayrıntılara girmeye gerek yok. Ben evlenmek istiyorum. İyi bir eş olurum. Para sıkıntısı çekmeden yaşayabileceğim bir seçim yapacağım. Bir erkeğe oldukça iyi davranabilirim. Mr. Pritchard, ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Kamil bal gibi de anlıyorsunuz dedi. Benden hoşlanmayacaksınız çünkü ben sizin oyunlarınızı oynamam. Aylarca etrafında dönecek, sonra günün birinde bana sürpriz yapacaksınız ama ben usandım. Siz karım benim işime karışmaz diyorsunuz, bense karışır diyorum. Size, işinize, sizinle ilgili her şeye. Allah bilir sekreterlerinizi de o seçiyordur. Ama haberiniz bile olmuyordur. Güçlü bir kadın o. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsunuz. Kravatınızı kim aldı? Yani şey, beni görür görmez anlayacaktır. Anlar o. Durun bir düşüneyim. Siz bir kıza açıkça derdinizi söyleyemezsiniz. Mutlaka bin dereden su getirirsiniz. Ama sadece iki yol vardır bayım. Ya aşık olursunuz ya da iş teklif edersiniz. Eğer bana al işte evin için şu kadar, elbiselerin için şu kadar deseydiniz belki bir şeyler düşünürdük. Kimsenin beni sömürmesine izin vermem. 2-3 ay kadar beni oyalayacaksınız, sonra birden sürpriz yapacaksınız. Benim böyle oyunlara karnım tok. Mr. Pritchard'ın çenesi düştü. Karım benim işlerime karışamaz diyebildi. Bunu nereden çıkardınız hayret? Kamil, boş verin canım dedi. Karınız benden hoşlanmadı. Tersi olduysa eğer başıma büyük felaketler gelir. Bunu yeğlerim. Mr. Pritchard, tutumunuz beni şaşırttı dedi. Bunları hiç düşünmemiştim. Size sadece bir iş teklif etmek istemiştim. İsterseniz kabul edersiniz, istemezseniz etmezsiniz. Kamil, aman tanrım, siz kendinizi buna inandırmışsanız yanınıza alacağınız sekreteri Allah sabır versin. Asla durduğu yeri bilmeyecek demektir. Mr. Pritchard kıza gülümsedi. Yorgunsunuz dedi. Biraz dinlenince belki başka türlü düşünürsünüz. Sesindeki heyecan gitmişti. Kamil de bunu fark etti ve rahatladı. Bu konuyu bu kadar kolay halledeceğine inanmadığı için acaba bir hata mı yaptım yoksa herif enayi mi diye düşündü. Lorraine olsa adamı soyup soğana çevirirdi. Mr. Pritchard kızın yüzünü şimdi bambaşka görüyordu. Bu yüzde kızgınlık, tepki vardı. Yakından bakınca makyajının nasıl yapıldığını açıkça görebiliyordu. Kızın önünde kendini çıplakmış gibi hissetti. Böyle konuşması onu rahatsız etmişti. Kendi kendine ya olursa diye ne hesaplar yapmıştı ama. İşte kız her şeyi anlamıştı, bu da problemdi. Daha açık seçik bir deyim bulamazdı Kamil için ama işten anlayan kadınlar vardı demek. Şaşıyor, şaştıkça da kızıyordu. Bir günde iki kez sinirlenmek onun için olur şey değildi. Ensesi öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Hemen kapanması gerekirdi. Kendisi için başkalarının önemi yoktu. Sert bir ifadeyle size bir iş önerdim, siz de istemiyorsunuz. Pekala, çamurlaşmanız gerekmez. Bir hanımefendi gibi davranabilirdiniz dedi. Kızın sesi de dikleşti. Bana bak ahbap dedi. İstersen ben de sertleşirim. Bu hanımefendilik lafı beni çileden çıkardı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen beni tanıdığını sandın. Sen Octagon, Dünya Kuşları ya da 2500-3000 kulüplerine üye misin? Mr. Pritchard gururla ben Octagon'ım dedi. Şarap kadehinin içinde oturan kızı hatırlıyor musun? Ne biçim mahluklar olduğunuzu yakından gördüm ben. Ne tad alırsınız bu işten anlamam. Zaten anlamak da istemem ama hoş bir şey olmadığını da bilirim ben bayım. Sen bir hanımefendilikten anlar mısın? Onu bilemem. Sesi tane tane ve isterik bir şekilde çıkıyordu. Yorgundu. Ayağı fırladı. Ben şimdi yürüyüşe çıkıyorum ahbap. Sakın beni rahatsız etme. Çünkü ben seni de senin karın gibileri de iyi tanırım. Çabucak uzaklaştı. Mr. Pritchard arkasından baktı. Gözleri fal taşı gibi açılmış, yüreğine bir ağırlık çökmüştü. Fiziksel bir yorgunlukla bitkin düşmüştü. Endamlı vücudunun yürürken salınışını, güzel bacaklarını izledi. Onu çıplak düşündü. Kocaman şarap kadehinin içinde oturuyor, kıpkırmızı şarap göbeğinden butlarına, poposuna dökülüyordu. Mr. Pritchard'ın ağzı açıldı, ensesi kıpkırmızı oldu. Gözlerini kızdan ayırdı, ellerine baktı. Altın tırnak temizleyicisini cebinden çıkardı, sonra tekrar yerine koydu. Başı dönüyordu. Sendeleyerek kalktı, kayanın altına, Miss Pritchard'ın yattığı mağaraya doğru yürüdü. Kadın kocası görünce gözlerini açıp gülümsedi. Mr. Pritchard çabucak kadının yanına uzandı. Mantosunu açıp içine kıvrıldı. Kadın, yorgunsun sevgilim dedi. Elit, ne yapıyorsun Elit? Mr. Pritchard kes sesini dedi. Beni duyuyor musun? Kes sesini. Sen benim karım değil misin? Bir erkeğin karısına karşı hakları yok mu? Elit sen delirmişsin ya biri görürse. Dehşet içinde adamla boğuşmaya çalıştı. Seni tanıyamıyorum Elit dedi. Elbisemi yırtıyorsun. O elbiseyi beni almadın mı? Bana hasta hayvan muamelesi yapılmasından bıktım usandım. Bernick korku ve öfkeyle ağlamaya başladı. Adam onu bırakıp gittiğinde başını kürk mantosuna yaslamış için için ağlıyordu. Yavaş yavaş ağlaması durdu. Gözlerini mağaranın kapısına dikti. Gözleri dönmüştü. Elini kaldırdı ve tırnaklarını yanağına bastırdı. Yüzünü çizdi ve sonra alt dudağını ısırdı. Tırnaklarıyla paraladı. Yaralardan kan sızdığını fark ediyordu. Mağaranın toprağını kazıdı ve toprağı kanayan yanağına sürdü. Kan çamurlu yüzünden ensesine, elbisesinin yakasına süzülüyordu. 18. bölüm. Mildred'la Juan ağıldan çıktıklarında Mildred, bak yağmur dinmiş, Dağların ardından görünen güneşe bak. Harika bir gün olacak dedim. Juan sırıttı. Kız, biliyor musun kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Harika hissediyorum. Juan elbette dedi. Sen de bana ayna tutacak kadar kendini iyi hissediyor musun? O karanlıkta kendimi göremedim. Çantasından kara şeklinde bir ayna çıkardı. İşte biraz daha yukarı. Saçlarını aceleyle taradı ve yanaklarını pudraladı. Ruj sürdü. Aynanın içine girecekmiş gibi yakından bakıyordu. Gözleri ancak bu mesafede seçebiliyordu. Irzına geçirmiş bir kız için çok mu neşeli görünüyorum? Adam, iyisin, hoşsun, senden hoşlanıyorum dedi. Sadece bu kadar mı? Fazlası yok mu? Yalan söylememi ister misin? Güldü. Eh, az bir şey fena olmaz. Yo, hayır, istemem. Beni Meksika'ya götürmeyeceksin değil mi? Hayır. O zaman bu iş burada bitiyor mu? Arkası gelmeyecek mi? Nereden bileyim? Aynasıyla rujunu tekrar çantasına koydu. Rujunu iki dudağını birbirine sürerek yaydı. Arkamdan samanları süpürsene dedi. Adam sırtını temizlerken hafifçe döndü. Çünkü dedi, annem ve babam böyle şeyleri bilmezler. Herhalde benim doğumum da belli şartlara uygun olmuştur. Annem beni soğan gibi toprağa dikmiş, kar yağmadan beni toprak, kum ve gübreyle örtmüştür. Neşeliydim. Meksika'ya gidemiyoruz. Pekala şimdi ne yapacağız? Şu an geriye döneceğiz. Otobüsü kurtaracağız ve de San Juan'a gideceğiz dedi ve çiftliğin giriş kapısına doğru yürümeye başladı. Biraz elini tutabilir miyim? Güdük parmağına baktı, sonra yer değiştirip kızı öbür elini vermek istedi. Kız, yo dedi, ben onu seviyorum. Adamın elini tuttu. Parmağıyla güdük parmağı okşadı. Adam, yapma dedi, huylandırıyorsun. Kız eli sımsıkı tuttu. Gözlük takmak zorunda değilim dedi. Doğudaki sıradağlar batan güneş ışınlarıyla pırıl pırıldı. Juan'la Mildred doğuya dönüp otobüse giden yokuşu tırmanmaya başladılar. Bana bir şey söyler misin? Yaptığım orospuluğun bedeli olarak. Juan güldü. Ne istiyorsun? Niye buraya geldin? Peşinden geleceğimi mi düşündün? Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun yoksa oyun mu oynamak istiyorsun? Şey, her ikisini de. Yok yok, galiba önce gerçeği öğrenmek istiyorum. Öyleyse kaçıyordum dedi Juan. Meksika'ya dönecek, izimi kaybettirecek, yolcuları da kendi hallerine bırakacaktım. Peki niye yapmıyorsun? Bilmem, bazı şeyler ters gitti. Guadalupe bakiresi beni terk etti. Ben onu kandırdım derken, ama kandırılmaktan hoşlanmaz. İçimden o arzuyu sildi götürdü. Mildred ciddiyetle, böyle şeylere inanmazsın herhalde dedi. Ben de inanmam. Gerçeği söyle bakalım. Neyin gerçeğini? Bu terk edilmiş yere gelmenin nedenini. Juan yürürken birden yüzünü bir tebessüm kapladı ve dudağındaki yara izi gülüşünü çarpıttı. Kıza baktı, siyah gözlerinde büyük bir sıcaklık vardı. Buraya gelirken sen de peşimden belki yürüyüşe çıkarsın diye bir ümit vardı. Belki de yakalar sevişiriz dedim. Mildred Juan'ın koluna girdi. Yüzünü adamın ceketine sürdü. Keşke beraberliğimiz biraz daha uzun sürseydi ama biliyorum süremez. Elveda Juan. Elveda dedi Juan da. Birlikte yavaş yavaş otobüse doğru yürüdüler. 19. bölüm. Van Brunt otobüsün arkasındaki koltuklara boylu boyunca uzanmıştı. Gözleri kapalıydı ama uyumuyordu. Başını sağ koluna dayamıştı. Başının ağırlığı kanın sağ eline gitmesine engel oluyordu. Camille ile Mr. Pritchard otobüsten inince Pimpas ile Norma bir süre sessiz durdular. Van Brunt damarlarındaki uyuşukluktan yaşının artık iyice ilerlediğini anladı. Nasırlaşmış damarlarında kanın akışını, kalbinin atışındaki gıcırtılı ıslığı sanki duyabiliyordu. Sağ eli uyuşmuştu ama onu asıl endişelendiren sol eliydi. Kalın bir lastikten yapılmış gibi duyarsızdı. Elini ovaladı, kanın tekrar rahatlıkla dolaşması için masaj yaptı. Aslında bunun neden olduğunu iyi biliyordu ama kabul etmek istemiyordu. Birkaç ay önce çok kısa süren bir baygınlık geçirmiş ve tansiyonunu ölçen doktor ona biraz dinlenmesini tavsiye etmişti. 2 hafta önce de başka bir şey olmuştu. Başının arkasında şimşek gibi bir şey çakmış, bir saniyelik mavi beyaz göz kamaştıran bir ışın görünmüştü ve o gün bugündür okuyamıyordu. Görmüyor değildi. Etrafını görebiliyordu ama okumaya kalkınca harfler birbirinin içine giriyor, yılan gibi kıvrım kıvrım oluyorlardı. Böylece okumak mümkün olamıyordu. 2 kez kalp krizi geçirdiğini biliyordu ama bunu karısından saklıyordu. Karısı da ona bir şeyler belli etmemeye çalışıyordu. Doktor da olayı her ikisinden saklıyordu ve beyninde çakacak bir 3. şimşeği bekliyordu. Beklediği bu 3. bütün vücudunu etkileyecek, öldürmese de bütün organlarını susturacaktı. Bunu bilmek onu öfkeli bir adam yapmıştı. Önüne gelen herkese öfkeleniyordu. Etrafındakilerin nefreti boğazında bir düğüm oluşturuyordu. Her türlü gözlüğü, gazeteyi büyüteçle okumayı denemişti. Aklının yarısı gerçeği kendisinden bile gizlemekteydi. Öfke artık huyu olmuştu. Apansız birden patlıyordu ama asıl dehşet veren olay ağlamasıydı. Hiç başa çıkamadığı bir şekilde ağlıyor, bir türlü de susamıyordu. Bir sabah erkenden uyandı ve kendi kendine "Niye bekleyeyim?" diye sordu. Babası aynı rahatsızlıktan ölmüştü. Ama ölmeden önce yatakta 11 ay hiç kıpırdamadan boz, zavallı bir böcek gibi yatmıştı. Yaşlılık için biriktirdiği onca para da doktorlara akmıştı. Van Brunt aynı şeyin kendi başına da geleceğini ve binbir güçlükle biriktirdiği bankadaki 8000 doların doktor faturalarına gideceğini biliyordu. Karısı onu gömdükten sonra 5 parasız kalacaktı. O gün eczaneler açılır açılmaz arkadaşı Boston Eczanesi'nin sahibi Milton Boston'u görmeye gitmişti. Milton demişti, sincaplar için zehir istiyorum, bana bir siyanür versene. Milton, aman demişti, o çok tehlikeli bir zehirdir, siyanür satmayı hiç istemem. Sritikin vereyim, o da aynı işi görür. Van Brunt, hayır demişti, hükümetin önerdiği yeni bir karışım var, mutlaka siyanür gerekiyor. Milton, pekala demişti, zehir defterini imzalaman gerekecek ama çok dikkatli ol Van, çok dikkatli ol ve ortalıkta bırakma. Çok eski dostlar, aynı tarikatın kademelerini de birlikte tırmanmışlar. Sonra Van Brunt 3. dereceden öteye gidemediği halde arkadaşlıkları devam etmişti. Ne kadar bir şey istiyorsun? Şöyle 5-10 gram yeter herhalde. Van, bu çok. Kullanmadığımı geri getiririm. Milton meraklanmıştı. Sakın ellerine dokunma, anladın mı? Van Brunt, nasıl kullanıldığını biliyorum demişti. Sonra evinin bodrumundaki bürosuna gitmişti. Sivri bir çakıyla elinin arkasını delmişti. Kan çıkmaya başladığı zaman içinde zehir kristallerinin olduğu ampulü açmış ama birden durmuştu. Yapamamış, kristalleri yaraya sürememişti. Bir saat kadar sonra ampulü bankaya götürmüş, vasiyetnamesini ve hayat sigortalarının bulunduğu kasasına koymuştu. Bir ara ampulü boynuna asmayı düşünmüştü. Büyük kriz geldiği zaman Avrupalıların yaptığı gibi hemen ağzına atardı ama artık yapamazdı. Hem zaten belki de 3. kriz gelmezdi. İçinde hem düş kırıklığı hem de öfke vardı. Etrafında ölmeyecek olan herkese öfke duyuyordu. Onu rahatsız eden başka bir şey daha vardı. Kalp krizinden sonra bir takım çekingenlikleri kaybolmuştu. Birdenbire şiddetli ihtiraslar duyar olmuştu. Genç kadınları, hatta küçük kızları görünce bile heyecanlanır olmuştu. Ne gözlerini ne de düşüncelerini onlardan ayırabiliyordu. Bu sapık düşüncelerin arasında birden iki gözü iki çeşme ağlamaya başlıyordu. Yabancı bir şeyden ürken bir çocuk gibi ürkek olmuştu. Kalp krizinin getirdiği bu kişilik değişikliği ve ondan kaynaklanan yeniliklerle başa çıkmak için çok yaşlıydı. Hiçbir zaman okumaya merakı olmamıştı. Ama şimdi okuma güçlüğü çektiği için okumaya karşı bir açlık duymaya başlamıştı. Gittikçe aksileşmiş, şiddetli bir kişiliğe bürünmüştü. Öyle ki yıllardır tanıdığı insanlar onu gördükçe kaçar olmuşlardı. Damarlarından zamanın akışını dinliyor ve ölmeyi çok istiyordu ama korkuyordu da. Yarı aralık gözleriyle batan güneşin ışınlarının otobüse yansıdığını gördü. Dudakları kıpırdadı ve akşam, akşam, akşam dedi. Güzel bir sözcüktü ve ta yüreğinin içinde yankılanışını duydu. Üstüne bir ağırlık çöktü. Göğsünü şişirdi, boğazını şişirdi, beyninin içinde zonkladı. Gene ağlayacağını sandı. Sağ elini sıkmak istedi ama el uyuşmuştu, sıkılmadı. Sonra vücudu gerildi. Adeta şişirilmiş lastik bir eldiven gibi oldu. Akşam güneşi otobüsü aydınlattı. Gözlerinin gerisinde müthiş bir şimşek çaktı. Gittikçe koyulaşan griliğe, karanlığa, karanlıklara doğru yuvarlanmaya başladı. Güneş batıdaki tepelere dokunarak geçti gitti. Işığı sapsarıydı. Yağmura doymuş vadi bu son ışıklarla parladı. Yıkanmış, arınmış hava serindi. Tarlalarda boynunu büken ekinler dikildiler. Gelinciklerin gevşemiş yaprakları döküldü. Sarı ırmak kaynıyordu. Köpürdü, dalgalandı. Otobüsün arka koltuğunda yatan Van Brunt hırıltılar çıkarıyordu. Alnı terlemişti. Ağzı açıktı. Gözleri de öyle. 21. bölüm. Pimpas Norman'ın yanına geldi. Kız da tertipli bir şekilde eteklerini toplayarak pencereye iyice yaklaşıp Pimpas'a yer açtı. Pimpas, sence şu yaşlı adam kızdan ne istiyor diye kuşkuyla sordu. Norman, bilemem dedi ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kendisini pekala idare edebilir. Harika bir kız o. Pimpas, o kadarını bilmem. Başka harika kızlar da var dedi. Norman öfkeyle, kim gibi yani diye sordu. Pimpas, senin gibi örneğin diye yanıt verdi. Oo, doğrusu bunu beklememişti. Başını önüne eğdi. Kenetlenmiş parmaklarına bakarak kendine gelmeye çalıştı. Pimpas, işten niye çıktın sanki diye sordu. Mrs. Chicoy bana iyi davranmadı da ondan. Biliyorum, o kimseye iyi davranmaz ki. Keşke içten çıkmasaydın. Beraber olurduk. Norma karşılık vermedi. Pimpas, istersen hemen o üzümlü pastalardan birini getiririm dedi. Yo, hayır sağ ol. Bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum. Hasta mısın? Yo. Tekrar köşedeki işine dönersen belki senin hafta sonlarında sanyisi oraya gider. Dans falan ederdik. Niye bunlar daha önce aklına gelmedi? Sen benden hoşlanmıyorsun sanıyordum. Norma biraz nazlandı. Hoş bir oyundu bu. Senden şimdi hoşlandığımı da nereden çıkardın diye sordu. Sen değiştin. Bambaşka bir kız oldun. Bu yeni saç şeklini çok beğendim. Ha, o mu? Lokantada çalışırken kendime bakmama neden yoktu. Kim görecekti beni? Pimpas centilmence. Ben görürdüm dedi. Hadi geri dön. Nasılsa sana eski işini verirler. Ben garanti ederim. Kız başını salladı. Ben bir kez çıktım mı çıkarım. Öyle sürünerek geriye dönmem. Hem zaten geleceğim söz konusu. Epeyce plan yaptık. Ne planı? Norma söyleyip söylememekle tereddüt etti. Şansını bozabilirdi ama dayanamayacağını anladı. Küçük bir kat tutacağız. İçinde güzel bir kanepesi, bir de radyosu olacak. Ocağımız, buzdolabımız da. Ben de okula gidip dişçi hemşiresi olmayı öğreneceğim. Gözleri pırıl pırıldı. Biz de kim oluyor? Benle Camilo Wax, yani biz. Dişçi hemşiresi olunca şık giyinebileceğim. Arada sırada tiyatrolara gideceğiz. Hatta evde yemek davetleri bile vereceğiz. Sen delisin dedi. Asla bunları yapamayacaksın. Neden böyle söylüyorsun? Yapamazsın da ondan. Niçin bütün bunlara boş verip tekrar köşeye gelmiyorsun? Ben radar kurslarını izliyorum. Beraber çıkardık. Kim bilir? Belki beraber olurduk. Şimdi ele bir genç kız alalım. Ne ister bu kız? Evlenmek değil mi? Ben de bir delikanlıyım. Genç bir adamın bir karısının olması iyi bir şeydir. Ona itici güç verir. Norma Pimpas'ın yüzüne soran gözlerle baktı. Yoksa kendisiyle alay mı ediyordu? Bakışındaki ifadeyi Pimpas yanlış yorumladı ve utanarak başka tarafa baktı. Acıyla biliyorum dedi. Yüzünde böyle şeyler olan bir adamla beraber olmak istemezsin. Elimden gelen her şeyi yaptım. Doktorlara, ilaçlara $100 fazla para harcadım. Ama hiçbir yararı olmadı. Doktorlardan biri uzun sürmez demişti. Bir iki yıla kalmaz düzelirmiş. Doğru olup olmadığını bilemiyorum. Sonra öfkeyle, hadi bakalım git o mendubur evini bul. Belki de karşıma ne eğlenceli şeyler çıkar. Kimseden merhamet istemiyorum. Sesi son derece üzgündü. Başını öne eğmişti. Norma ona hayretle baktı. Hiç kendisinden başkasının bu kadar acı çekeceğini düşünmemişti. Şimdiye kadar Norma'dan nasihat ya da yardım isteyen olmamıştı. İçinde bir sıcaklık oluştu. Bir bakıma minnet duygusuydu bu. Sakın böyle düşünme dedi. Böyle düşünmen gerekmez. Bir kadın bir erkeği severse senin gibi düşünmez. Doktor bilerek konuşmuş. Böyle derdi olan 3 kişi tanıdım. Hepsinin de derdi zamanla halloldu. Pimpas başını kaldırmadı. Hala çok üzgündü ama bir küçük umut belirir gibi olmuştu. Avantajın kendi tarafına geçtiğini anladı ve kullanmaya karar verdi. Bu onun için yeni bir şey, yeni bir buluştu. Kızları hep gargaraya getirmiş ve övünmüştü. Kolaydı bu. Küçük şeytan çalışmaya başladı. Bazen öyle oluyor ki insan dayanamıyor. Bir ara kendimi öldürmeyi de düşündüm. Kendini zorlayarak ağlamaklı sesler çıkardı. Kimse beni sevmiyor dedi. Kimse benimle olmak istemiyor. Norma, böyle şeyler söyleme dedi. Doğru değil. Ben seni her zaman sevdim. Hiç de sevmedim. Peki hala da sevdim. İnandırmak için elini kolunun üzerine koydu. Derken Pimpas'ın eli kızınkini kavradı, parmaklarını sıktı. Kız da hiç düşünmeden karşılık verdi. Oturduğu koltukta döndü, kollarını kızın boynuna doladı. Yüzünü kızınkine yaklaştırdı. Norma, dur dedi, yapma. Kızı daha sıkı tuttu. Norma, dur diyorum dedi, dur, şu ihtiyar adam arkada. Pimpas fısıldayarak, moru koruldayıp duruyor, dünyadan haberi yok, hadi gel dedi. Desteklerini oğlanın göğsüne dayayarak uzak tutmak istedi. Oğlanın elleri kızın eteğini çekiştirmeye başladı. Norma dur diye fısıldadı. Dur bakalım. Oyuna geldiğini anlamıştı. Dur bırak çıkayım. Pimpas çılgın gibi yapma dedi. Ne olur gel. Gözleri donuklaşmış kızın eteğiyle savaşıyordu. Lütfen dur, ya Camille gelirse, ya Camille gelip senin ne yaptıklarını görürse. Pimpas'ın bakışları bir an duruldu. Kıza kötü kötü baktı. Gelsin ne olacak? O sürtüğün görmesinden ne çıkar? Sana ne? Norma'nın çenesi sarktı, kasları gevşedi. İnanmayarak ona baktı. Sanki söylediklerini hiç duymamış gibiydi. Öfkesi buz gibi ve korkunçtu. Çalışmaktan sertleşmiş kasları gerildi. Elini kurtarıp Pimpas'ın ağzına bir tokat çarptı. Ayağa fırladı, iki eliyle yumruklamaya başladı. Pimpas o kadar şaşırmıştı ki elleriyle yüzünü korumaya çalıştı. Norma kedi gibi tıslıyordu. Seni rezil dedi. Seni pis rezil. Tekmeliyor, itiyor, kakıyordu. Sonunda oğlanı itip koşarak otobüsten indi. Ayakları koltuğun ayak dayayacak yerine takılmıştı. Pimpas kendini kurtarmaya çalıştı. Norma'nın midesi bulanmış, bitkin düşmüştü. Dudakları titriyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Pis rezil, pis aşağılık rezil diye söyleniyordu. Hendeye geçip kendini otların üstüne attı. Başını kollarına dayadı. Pimpas nihayet ayağa kalkıp pencereden dışarı baktı. Ne yapması gerektiğini bir türlü kestiremedi. Camille ağır ağır yoldan gelirken Norma'yı yüzü koyun otların üstünde yatarken gördü. Hendeye atlayıp yanına geldi. Ne oldu diye sordu. Düştün mü, bir şey mi oldu? Norma gözyaşlarıyla ıslak yüzünü kaldırdı. Ben iyiyim dedi. Camille kısaca ayağa kalk dedi. O ıslak otların üstünden kalk. Eğildi, kızı tutup kaldırdı. Kayalığa doğru götürdü. Kattan çikolatelerin üstüne oturttu. Şimdi söyle bakalım neler oldu. Norma yüzünü koluna sildi ve böylece rujun geri kalanını da bozdu. Konuşmak istemiyorum dedi. Camille, bu da senin sorunun dedi. O Pimpas olacak adam. Bana sataştı. Sen başının çaresine bakamıyor musun? Hemen kendini yerlere mi atman gerekiyor? Ondan değil. Pekala da ondan. Aslında Camille'in umurunda değildi. Onun kendi sorunları vardı. Norma parmaklarıyla kıpkırmızı olmuş gözlerini ovdu. Ona vurdum dedi. Çünkü sana sürtük dedi. Camille başını çevirdi. Vadinin uzağında batan güneşin son ışınlarına baktı. Sonra eliyle yanağını ovuşturdu. Gözleri donuklaşmıştı. Gözleri dalgın dalgın bakıyordu. Zorla gülümsedi. Bana bak kızım dedi. Herkes ömrünün bir devrinde sürtüktür. Günün birinde sen de bunun farkına varacaksın. En kötü sürtükler ise buna başka bir ad verenlerdir. Ama sen sürtük değilsin değil mi? Camille boş ver dedi, boş ver. Hadi gel elini yüzünü düzeltelim. Yıkanmak kadar iyi olmasa da gel rujunu tazeleyelim. Hiç yoktan iyidir. Camille çantasını açtı, tarağını çıkardı. 21. bölüm. Juan adımlarını o kadar sıklaştırdı ki Mildred ona yetişmekte güçlük çekti. Koşmamız gerekiyor mu? Otobüs aydınlıkta çıkarmak daha kolay olur. Karanlıkta çabalayacağımıza. Mildred ona ayak uydurmak zorunda kaldı. Otobüs çıkarabilecek misin? Evet. Peki o zaman niye bu işi yaptın? Pekala çekip gidebilirdin. Bir an için Juan adımlarını yavaşlattı. Sana söyledim dedi. Sana iki kez söyledim. Ha evet, demek söylediklerin gerçekti. Benim bütün söylediklerim gerçektir. Güneş dağların ardında kaybolduktan hemen sonra otobüsün yanına gelebildiler. Ama bulutlar henüz güneşten kalma pembeliği toprağa, tepelere yansıtıyordu. Juan yaklaşırken Pimpas da küskün küskün otobüsün arkasından çıktı. Düşmanca bir yaltaklanmayla sordu. Yardıma ne zaman geliyorlar? Juan kısaca kimseyi bulamadım dedi. İş başa düştü. Otobüsü kendimiz çıkaracağız. İnsanlar nereye gitti? Millet oraya buraya dağıldı. Pekala sen Branda'ya getir. Branda'nın üstünde hanım yatıyor. Öyleyse sen de o hanımı kaldır. Bulabildiğin kadar iri taş, kalas ve de direk gibi şeylere gereksinimimiz var. Belki de şu çitleri sökmemiz gerekecek. Ama dikenli tel kalsın ki hayvanlar dışarı kaçmasın. Ha Pimpas. Pimpas'ın ağzı açıldı, omuzları sarktı. Ama demiştin ki... Bütün erkekleri topla. Herkese ihtiyacımız var. Koltuğun altından büyük krikoyu çıkarayım. Juan otobüse bindi. Otobüsün içi loştu. Van Brunt'un arka koltukta yattığını fark etti. Biraz kalk da krikoyu alayım dedi. Juan birden eğildi. İhtiyar adamın açık gözleri kaymıştı. Ağzından hırıltılar geliyordu. Ağzının etrafında köpükler belirmişti. Adamı sırt üstü çevirince dili boğazına, nefes borusunu tıkadı. Juan adamın açık ağzından içeri elini daldırdı ve dili geri çekip bastırdı. Bir taraftan da Pimpas, Pimpas diye bağırıyor, boş kalan eliyle de yüzünü cama vuruyordu. Pimpas tekrar arabaya atladı. Bu adam hasta dedi. Çabuk yardım çağır, kornaya bas. Van Brunt'a bakmayı üstlenen Mr. Pritchard oldu. Bu işten nefret ediyordu ama yapması gerektiğine de inanmıştı. Juan bir tahta parçası getirerek dile bastırıp damağa dayadı. Bu surette ihtiyar adamın nefes alması mümkün oluyordu. Mr. Pritchard'ın adamın görünüşünden midesi bulanmış, zorlukla nefes alan ağzından yayılan ekşi koku iyice hasta etmişti. Ama yapması gerekliydi. Başka hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Tüyler ürpertici olayları aklından geçiriyordu. Karısı otobüse bindi, ondan en uzak koltuğa, kapı yanında bir yere ilişiverdi. O loş ışıkta bile kadının yüzündeki tırmıklar ve yakasındaki kan lekeleri görülebiliyordu. Kocasıyla hiç konuşmadı. Mr. Pritchard aklından, ''Mutlaka deli olmalıyım, böyle bir şeyi nasıl yapabildim? Sevgilim, benim bir an için cinnet getirdiğimi düşünemez misin?'' diye geçirdi. Ona istediği küçük orkide serasını yapacaktı. Hem de onun dediği gibi küçük de olmayacaktı. Karısına paranın elde edebileceği en şahane orkide serasını hediye edecekti. Ama uzun bir süre bu konuyu açmayacaktı. Meksika yolculuğuna gelince yapacaklardı. Korkunç bir gezi olacaktı ama bir kere çıktıklarına göre tamamlamaları gerekiyordu. Karısının gözlerinden sitem, acı, suçlama ifadesinin geçmesi için kim bilir ne kadar zaman geçecekti. Biliyordu. Karısı günlerce onunla konuşmayacak, konuştuğu zaman kısa, nezaket icabı yanıtlar verecek, göz göze gelmemeye çalışacaktı. Tanrım diye düşündü. Böyle şeylere nereden bulaşıyorum? Keşke şu ölen ihtiyar ben olsaydım. Artık bu adama top bile işlemeyecek. Adamların otobüsün altında çalıştıklarını fark etti. Kürekle çamurun kürendiğini, yerine taşlar döşendiğini duydu. Karısı dimdik oturuyordu. Yüzünde her şeye tahammül eden bir tebessüm vardı. Henüz karısının nasıl davranacağını kestiremiyordu ama o bir şeyler bulurdu mutlaka. Kadın üzgündü ve kendi kendine kötülük düşünmemeliyim dedi. Elliot'ın bir kabalık krizi geçirmesi benim güzelliğimi, hoşgörümü kaybetmeme neden olamaz. Yüzünde bir zafer ifadesi vardı. Öfkeyi yendim diye düşündü. Nefreti yendim. Onu artık affedebilirim. Evet derim ama bu onun iyiliği için hemen olmamalı. Biraz beklemeliyim. Yüzünden gururu da incinmişliği de okunuyordu. Dışarıda Pimpas güç ve sabır konularında harikalar yaratıyordu. İki renkli ayakkabıları çamurlanmıştı. Adeta isteyerek çamurlamıştı ayakkabılarını. Çikolata renkli pantolonunun paçaları da çamur olmuştu. Bayramlık elbiselerini mahvetmişti. Kürekle tekerleklerin altındaki çamurları dışarı atıyordu. Bunu yapabilmek için dizlerine kadar çamura gömülmüştü. O kurt gibi gözleri gösterdiği çabadan parlıyordu. Alnı terden sırılsıklam olmuştu. Göz ucuyla Juan'a bakıyordu. Juan en çok ihtiyacı olduğu anda onu unutmuştu. Pimpas küreğini olağanüstü gayretle çamurlara daldırıyordu. Ernest eline bir balta alarak herhangi bir hendeyi geçti. Biraz ot ve kök topladıktan sonra aradığını buldu. Tepeden kopan taşları çukurun yanına yerleştirdi. Camille yanına geldi. "Bu topladığınız taşları taşımaya yardım edeyim," dedi. Ernest, "Üstünüz kirlenir," dedi. "Şimdikinden daha kirli olmam değil mi?" diye sordu. Ernest baltayı toprağa dayadı. "Bana telefon numaranızı vermek istemez misiniz? Sizi yemeğe götürürdüm," dedi. Camille, "Size gerçeği söyledim. Henüz bir evim yok. Tabii telefonum da." Ernest, "Nasıl isterseniz," dedi. "Yok, gerçek bu. Siz nerede kalacaksınız?" "Hollywood Plaza'da. Eğer öbürsü gün saat 7 civarında lobide olursanız oralardan geçebilirim." Ernest, "Tamam," dedi. "Sizi Musso Frank'in yerine yemeğe götürürüm." "Gelirim demedim. Oradan geçebilirim," dedim. "Nasıl olacağımı henüz bilemiyorum. Eğer görünmezsem vazgeçmeyin. Herhangi bir karara varmak için çok yorgunum." Ernest, "Tamam," dedi. "7.30'a kadar oralarda oyalanırım." Camille, "Siz çok iyi bir adamsınız," dedi. "Enayinin teki işte," dedi. "Siz büyükleri bana bırakın, küçükleri taşıyın." İki eline birer taş alarak otobüse doğru yürüdü. Juan eski çite giderek topraktan birkaç sopa çıkardı. Fazla olan sopaları almıştı ki çit bozulmasın. 8 tanesini kucakladı götürdü. Sonra daha almak üzere döndü. Akşam kızıllığı soldu. Vadiye alacakaranlık çöktü. Juan kirikoyu sopaları dayayarak tekerleğin altına yerleştirdi. Otobüsün bir tarafını havaya kaldırdı. Tekerlek kalktıkça Pimpas alnına taş düşüyordu. Juan biraz daha kaldırdı. Böylece otobüsün bir yanı çamurdan çıkmış oldu. Juan kirikoyu alıp öbür tarafa geçti. Öbür tekerleği de kaldırdı. Camille ile Norma Ernest'in çıkardığı taşları taşıyorlar. Böylece çukurlar doluyordu. Mildred geldi. "Ben ne yapabilirim?" diye sordu. "Sen şu sopayı tut. Ben de krikoyu yükselteyim," dedi Juan. Çöken karanlığa karşı delicesine çalışıyordu. Alnı terden parlıyordu. Pimples çamurun içine dizüstü çökmüş, tekerleklerin altına taşları yerleştiriyordu. Böylece otobüsün öbür tarafı da çamurdan kurtulmuştu. Juan, "İyice yükseltelim," dedi. "Böylece yeniden uğraşmak zorunda kalmayız. Şu sırıkları da tekerleklerin altına yerleştirmek istiyorum." İş bittiğinde ortalık hemen hemen kararmıştı. "Juan, kalkacağım zaman herkesin otobüse omuz vermesini istiyorum. Bir metre kadar itebilirsek kurtarırız," dedi. Pimpas, "Eski yol nasıl?" diye sordu. "Bana iyi gözüktü." "Tanrım, üstünü başını rezil etmişsin." Pimpas'ın yüzü düş kırıklığını yansıttı. "Önemli değil," dedi. "Elbisenin ne önemi var?" Sesi o kadar karamsardı ki Juan yarı karanlıkta yüzüne baka kaldı. Juan'ın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme dolaştı. "Ben arabayı çalıştırırken sen arkada kumandayı ele al, olmaz mı Kit? Ben giderken onlar da iyice yüklensinler. Sen bu işleri iyi bilirsin. Hadi bakalım, sen burada kumandayı ele al Kit." Pimpas elinden küreği attı. "Hadi bakalım, toplanın," diye bağırdı. "Hadi bakalım, yapışın ucundan. Ben sağ tarafa geçiyorum. Hanımlar siz de. Herkes itecek." Pimpas otobüsün arkasında ekibini gayet güzel idare ediyordu. İçeride oturan Miss Pritchard'a kötü kötü baktı. Sonra "Aman canım, bize engel olur sadece," dedi. Juan otobüse bindi. Mr. Pritchard da "Siz de dışarı çıkıp itin," dedi. Motor hemen çalıştı. Juan motorun bir iki devir yapmasını bekledi. Küçük vitese geçirdi. Sonra eliyle otobüsün kenarına iki kez vurdu. Ve Pimpas'ı da arkadan iki kez vurarak karşılık verdi. Motora biraz gaz verdi. Sonra el frenini bıraktı. Tekerlekler toprağa kavradı, kaydı. İnledi, sonra tekrar kavradı ve sevgili taşların üstünden sarhoş gibi yalpalayarak yola çıktı. Juan çamurdan çıktıktan sonra otobüsü yana çekti ve el frenine asıldı. Ayağa kalktı, kapıdan dışarı baktı. "Aletleri şuraya yere bırakıverin," dedi. "Hadi gidelim." Farlarını açtı, çakıl yol ta tepeye kadar aydınlandı. Son bölüm. Juan otobüsü ağır ağır tepeye çıkardı. Oradan su birikintileriyle dolu çakıl yoldan aşağı indi. Terk edilmiş evi geçti. Dönerken farları, gözsüz gibi duran camları kırık evi, yıkık yeldiğermenini ağılı aydınlattı. Gece simsiyahtı ama yeni bir esinti çıkmış, beraberinde çayırın ıslak kokusuyla yaban baklasının baharatlı kokusunu getirmişti. Farlar yolu aydınlatıyordu. Bir baykuş ışık demetinin bir içine, bir dışına çıkarak uçtu. Daha ileride bir tavşan yolu geçerken durdu, gözleri ışıkta kıpkırmızı göründü. Sonra hoplayarak hendeğe atladı. Şu an devamlı ikinci viteste gidiyor, dikkatle su birikintilerinin kenarından geçiyordu. Otobüsün içi gösterge tablosundaki ışık dışında karanlıktı. Juan'ın gözleri bakireye takıldı. İçinden "senden sadece bir tek şey istiyorum," dedi. "Hadi ötekinden vazgeçtik," dedi ama Lütfen döndüğümde evdeki ayık olsun. Miss Pritchard artık dimdik oturmuyordu. Başı otobüsle birlikte sallanıyor, hayale dalıyordu. Üstündeki elbise sahi ne giymeliydi? Şöyle hafif bir şey. Mutlaka beyaz olmalıydı. Elini serasında gezdiriyordu. Niye birkaç tane eflatun orkide aldığımı biliyor musun diye sordu. Herkesin eflatun orkide seven bir dostu, akrabası vardır. Senin de var bilirsin Ellen. Bak şuraya bak. Bunlar daha yeni yeni çıkıyor. Nefis kahverengiler ve yeşiller. Elit bunları ta Brezilya'dan getirtti. Amazon'un 1000 kilometre ötesinden. Otobüsün içinde üst üste yığılmış aletler kazma küreğe çarpıp tıkırdıyordu.
Pimples şu anın kulağına eğildi. Mr. Chicoy, ben kullanayım. Siz çok yoruldunuz. İsterseniz ben kullanırım. Yo hayır Kit, sen de çok yoruldun. Ama ben yorgun değilim. Şu an iyidir dedi. Mildred şu anın profilini aydınlanan yolda görüyordu. Bakalım günü ne kadar uzatabilirim diye düşündü. Elma şekeri gibi. Bugünü buna benzer bir gün daha buluncaya kadar muhafaza edeceğim. Otobüsün sarsıntısının gürültüsünün arasından Mr. Pritchard Van Brunt'un soluğunu dinliyordu. Koltuğun arkalığından adamın yüzünü iyi göremiyordu. Ölüyor diye adamdan nefret ettiğini fark etti. Nefretini şaşkınlıkla çözmeye çalıştı. Adamın gırtlağını sıkıp işi bitirebilirim diye düşündü. Ne biçim bir adamım diye yavaşça bağırdı. Bu korkunç şey nereden bana musallat oluyor? Acaba deli mi oluyorum? Galiba bu çok çalışmaktan. Belki de sinir krizi geçiriyorum. Eğildi, hasta adamın soluk alıp almadığını kontrol etti. Adamın damağında çomağın bıraktığı yara izi vardı. Bir çıtırtı duydu. Ernest Horton yanına gelmişti. İsterseniz nöbeti ben devralayım dedi. Mr. Pritchard yo dedi. Galiba her şey yolunda. Sizce nesi var bu adamın? İlme indi. Size bugün bağırmak istemedim. Sinirlerim bozuk. Mr. Pritchard olur böyle şeyler dedi. İşler böyle kötü gitti mi karım, bunlar günün birinde bize komik gelecekler. Ernest güzel bir görüş dedi. Ben Hollywood Plaza'da kalacağım. İsterseniz bana bir telefon edin. Ya da size verdiğim evin telefondan arayın. Bir gece. Sanırım hiç vaktim olmayacak dedi Mr. Pritchard. Bir ara gelip bizim fabrikayı görmenizi isterdim. Belki birlikte kimi işler yapabiliriz. Ernest olabilir dedi. Norma pencere yanında oturuyordu. Camille de yanındaydı. Norma pencereye iyice abanıp dışarısını görmeye çalışıyordu. Batıdaki sıra dağların üstündeki kara bulutun etrafında gökyüzü daha açık görünüyordu. Sonra bulut kayboldu. Arkasından tertemiz pırıl pırıl çoban yıldızı göründü. Güzel yıldız, parlak yıldız, bu gece gördüğüm ilk yıldız, bu geceki dileğimi yerine getir. Camille uykulu uykulu sordu. Bir şey mi dedim? Norma bir an sesini çıkarmadı. Sonra hafifçe bakalım işler nasıl gidecek dedi. Camille öyle bakalım işler nasıl gidecek diye yineledi. Çok uzakta sola doğru küme küme ışıklar göründü. Bir zincire dizilmiş gibi, karanlık gecede yalnızmış, kaybolmuş gibi. Uzak, soğuk, göz kırpan küçük ışıklar. Juan o yana baktı ve seslendi. İşte karşımızda San Juan. Kitabın sonu. 13 Ekim 1999.